Ayrım 19, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 238. Vakıf 3 Temmuz 1987. Merdiven trazanlarının küpeşteleri basamaklar kolayca çıkılabilsin diye tutunmak için yapılmıştır elbet. Ben de eskiden 2-3 yıl öncekilere dek herkes gibi küpeştelere tutunarak basamakları çıkardım. Ama son yıllarda özellikle küpeştelerde tutunmadan basamakları çıkıyorum. Hem de zorlanarak. Küpeştelere tutunmadan rahatlıkla çıkabileceğim zamanlar tutunuyorum da, şimdi basamakları zorlukla çıkabildiğim bu zamanlar özellikle küpeştelere tutunmuyorum, dayanmıyorum. Bu yaşlılığın ve yaşlılık hastalıklarının verdiği aşağılık duygusundan olacak. Kimse yaşlılığımı, hastalığımı anlamasın. Zavallı küpeştelere dayanarak çıkıyor demesin. Hele uçak merdiveninden çıkarken öyle zorlanıyorum ama küpeşteleri tutmuyorum. Ne zavallı ama ne güzel bir enayilik. Kime yapıyorum bu gösterişi? Bacaklarıma tam egemen olamadığımı kimlerden saklamak istiyorum? Yabancı ülkelerde uçağa binerken merdivende arkamdaki tanımadığım insanlara mı? Hayır, hiç kimseye, kendime. Kendimi yaşlı olmadığıma, hasta olmadığıma, bacaklarıma egemen olduğuma inandırmak, yani kendimi kandırmak istiyorum. Vakıf 11 Temmuz 1987 saat 1:35. Ölmekten korkmuyorum ama ölümün belirtilerinden, isaretlerinden korkuyorum. Elbet ölmek istemiyorum, yaşamayı, hele bu yaşamdan sonra yaşamayı, hiç olmazsa sal tuşu yapılacak çok önemli işlerimi bitirebilmek için istiyorum. Elbet kopacak bir yerde ve her şeyimin yarım ve eksik kaldığı yerde. Bu yüzden ölümden korkmuyorum ama sık sık verdiği işaretler beni hem korkutuyor hem yıldırıyor. Geleceksen gel, birdenbire gel olsun bitsin. Nedir bu sürekli geliyorum geliyorum diye verdiğin işaretler? Tık tık sesleriyle insanı uyutmayan, uyanıkken de o bitevi tık tıklarıyla insanı tedirgin eden çalar saatler var ya, 4-5 aydan beri sol üst yanım öyle bir saat gibi tıklayıp duruyor. Sesin tam neremden çıktığını anlayamıyorum. Yüreğimden mi, yoksa boynuma doğru uzanan bir ana atar damardan mı? Hep bu tık tık sesi. Belli işte, ölüm kapımı vurup duruyor. Ben de ona gel diyorum. Gelmiyor. Beni çıldırtmak için olacak, boyuna yaşam kapımı tıklatıyor. Yaşam kapısının dışında ölüm. Dışarıda olduğu için tıktıkları beni korkutuyor. Onun da amacı bu. Canımı almak değil, her zaman, her istediği zaman canımı alabileceği korkusunu bana vermek. Doğrusu başarıyor. Tık tık, tık tık. Hep bu ses. Ne korkunç bir şey. Bütün gün gazeteleri okumaktan başka bir şey yapamadım. Çalışamamak beni büsbütün çökertiyor. TV'de salt haberleri seyrediyorum. Saat 20:30 haberlerini seyrederken öyle bir uyku bastırdı ki gözlerim kapanıyordu. Dayanamadım yattım. Göğsümden ya da sol omzumdan ya da soldan bir yerimden gelen sesler yüzünden çok tedirgin bir gece geçirdim. Kimileyin arka üstü yatınca o ses duruyor, kimileyin arka üstü yatınca da durmuyor. O zaman sol kolumu başıma doğru kaldırıyorum. O ses kesiliyor ama o durumda uyuyamıyorum. Saat 01:13'te uyandım. Yine o sesler. İçimin sesi tık tık sesi değil. Bir yeraltı boşluğunun üstündeki toprağa kazma saplanır gibi gümp gümp, gümp gümp diye bir ses. Sesin bütün seslemelerini ve seslemelerin her harfini duyuyorum. Gümp gümp, gümp gümp. Masama oturdum. Yapacak öyle çok işim var ki, biriken işlerin çokluğundan yılıp hiçbir iş yapamıyorum. Bir ay süren Almanya gezisinden önce o gümp gümp sesi ara sıra dururdu. Şimdilerde hiç mi hiç durmuyor. Bilal'ı tanıtayım diye Almanya'da çok yoruldum. 25 gün, her gün 2-3 konuşma. Belli ki kan damarın çok daralan bir yerinden geçmek için zorlanıyor ve o darlıktan geçerken, suyun yüksekten düşerken ki o gümp gümp sesini çıkarıyor. Bu ses 6-7 aydan beri sürüyor, gittikçe artarak. Belki de hastaneye yatmam gerekecek. Ama ya işler? Evet, biliyorum işler hiçbir zaman bitmez. Bayılıyorum o Bektaşi gürültüne. Çok hasta olduğundan Ramazan'da orucu tutamayan Bektaşi'ye koyu dinciler kızınca Bektaşi, Arifler demiş, Ramazan çok gelir gider ama fakir bir gitti mi gider, bir daha gelmez. Vakıf 21 Temmuz 1987 saat 16:48. Aziz Nesin'in toplumsal kişiliği bireysel kişiliğini çok aştı. Öyle ki artık toplumsal Aziz Nesin'in üstesinden gelemez, ona egemen olamaz oldum. Bir toplumsal Aziz Nesin, belki de 40-50 bireysel Aziz Nesin. Artık nice istersem isteyeyim, ben olamıyorum ama kendi kendime yetişemiyorum. Günde ortalama 6-7 mektup. Türkiye'den, dünyanın her yerinden. Telefonlar, Türkiye'den, dünyadan. Telgraflar, istekler, dilekler, çağrılar. Ne yapacağımı bilemiyorum. 10 parçaya, 20 parçaya bölünmem ve her parçamın da ayrı ayrı aziz nesinler olması gerekiyor. Bireysel aziz nesin olarak ben toplumsal aziz nesini taşıyamaz, götüremez, yürütemez, kaldıramaz oldum. Ama kurtuluşum da yok. Çok daha zor olanı bu toplumsal aziz nesinlerin sayıları gittikçe artıyor. Ben bir aziz nesin. Nasıl yönetebilirim bunca aziz nesini? Sanki bireysel aziz nesinin kucağına o 40-50 tane olan ve gittikçe çoğalan aziz nesinler oturmuş ve ben aziz nesin onların ortasında ve ağırlığı altında kalıp ezilmiş görünmez olmuşum. Anlatmak istediğim yayılan ünün büyüklüğü değil. Ün gerçekten umurumda değil. Zor olan onu taşımak değil, görevleri, sorumluları kaldırabilmek. Her toplumsal aziz neslinin ayrı görevleri ve sorumluları oluyor. Hepsinin görevine, sorumuna yetişmeye çalışıyorum. Kendimi hepsine yetişmek zorunda duyumsuyorum. Vakıf, 22 Temmuz 1987 Çarşamba, saat 12:37. 22 Temmuz 1987 tarihli Günaydın gazetesinden şu haberi kestim. Amerika'da hastalara ötenazi hakkının tanınması ile ilgili bir gazete kesiği. İnsanın kendi isteğiyle ölme hakkı kertesinde haklı başka bir insan hakkı olabilir mi? Evet, bu hak ancak kurtuluşu olmayan ölümcül hastalar için geçerli olmalıdır. Bu ölme hakkı insan hakları bildirgesine girdiği zaman ancak dünya gerçekten insancıl bir dünya olabilir. Benim en büyük sorunum bu. Ölme hakkım. Ses uyumunu hiç sevmediğim ötenazi yapılması için Profesör Gencay Gürsoy'la anlaştık. Ama güvenemiyorum ki. Benim kendi isteğimle ölmemin gerekli olduğu ve buna karar verdiğim zaman bana ötenazi yapacak, yapmaya söz vermiş olan Gencay Gürsoy bakalım yakınlarda olacak mı? Benim durumumdan haberi olur mu? Olsa bile kimi endişelerle belki de suçlanacağı korkusuyla ötenaziden vazgeçer mi? Kutu kutu uyku hapı, Rohypnol biriktiriyorum. Aşağı yukarı 20 kutu var. Bir tek hapın yarısı beni uyutuyor. Değil 20 kutu birden bir kutudaki hapları içsem beni ölüme götürür. Ama dönüş rezilliği olmaması için 20 kutudaki hapları birden yutmalıyım. Bunda da korkum ya hapları yutacak gücüm bile olmazsa. Çünkü böyle bir dramın tanığı oldum. Zavallı Fethi Akça'nın artık hap yutmaya değil, parmağını oynatmaya bile takati kalmamıştı ve dünyada en sevdiği varlık olan oğlu Tekin Akçan'a kendisini öldürmediği herhangi bir ilaçla iğneyle için ağır biçimde ilenip duruyordu. Hele yürek teklemesi, sonra da inme geçirdikten sonra ölümle yaşam arasında, cansızla cansız arasında kalıp, ona buna isterse en yakınlarım olsun. En yakınım kim var ki? Gereksinme duyacağım diye korkuyorum. Rezil olacağım, sefil olacağım, kendi gözümde aşağılanacağım, kendi gözümde saygınlığımı yitireceğim diye korkuyorum. Bu korku ölüm korkusu değil, ölememek korkusu. Bir bardak su istemek, başının altına yastık konulmasını istemek, İşemek için ördek, abdest için altına oturarak istemek. Burnunu silmek için birisinin mendil uzatmasını ummak. Ben bunların hepsini yaşadım. Ama hiç olmazsa o zaman sağalmak, iyileşmek umudum vardı. Ya bu umudun da artık yitirildiği zamanlar olursa? Niçin ötenazi hakkı insanlara tanınmaz? Ve niçin cenazesine sahip olmak hakkı insanlara verilmez Türkiye'de? Yani cesedin hangi biçimde saklanacağı, gömülerek, yakılarak, dinsizlerin törensiz gömülmesine izin verilerek? Özgürce yaşayamayan insanlar nasıl özgürce ölebilir? Vakıf, 28 Temmuz 1987, saat 18:47. Sporlar içinde en dramatik olanı maraton ve maratonculuk yazarlığa çok benziyor. İkisinin de benzeri yönleri çok. Cumhuriyet Gazetesi'nin 28 Temmuz 1987 spor ekinde ünlü maratoncumuz Mehmet Terzi ile gazeteci arasındaki konuşma nedenli ilginç. Aslında bu bir öyküdür, öykü olmalıdır. Sayfa kenarına düşülmüş not. Bu kadar koşuyorsun, peki nasıl dinleniyorsun? Biz yarışın ertesi günü yine antrenmana çıkıyoruz. Koşarak yorulup koşarak dinleniyoruz. Bilimsel adı aktif dinlenme. Sanayileşme hava kirliliği çalışmalarını etkiliyor mu? Böyle bir sıkıntımız yok. Mevsime göre her zaman elverişli kamp alanı bulabiliyoruz. Türkiye bu açıdan mükemmel bir ülke. Maratonda genellikle en önde koşuyorsun. Bize maratondaki yalnızlığını anlatır mısın? Nasıl bir duygu? Maratonda yolla mücadele ediyorsun. Kendine, sancılarla, kramplarla, rakiple mücadele ediyorsun. Yarışa tempoya göre konsantrasyonun değişim gösteriyor. Aileni düşünüyorsun. Yaşamındaki bazı olaylar aklına geliyor. Bir de çok ağır bir sorumluluk duygusu. Acılara dayanamazsam ülkeme dönünce nasıl tepki görürüm gibi. Röportaj gazete kesiğinden. Sanki maratoncu değil de tıpatıp bir yazar konuşuyor. Kimi sözcükler değiştirilse bir yazar konuşmuş olur. Öteden beri bir maratoncunun dramını, yalnızlığını, acısını düşünür, hatta yaşarım. Belki de kendimi bir yazın maratoncusu sayıyorum. Doğrudur. İyi maratoncu koşusunu ustaca yönetip başlangıçta ön almaz. Ama yarışın sonuna doğru var gücüyle, bütün soluğuyla koşup öne geçmeye çalışır. Ben de öyle değil miyim? Ancak 30 yaşımda yazarlığa başlayabildim ve ancak 40 yaşımdan sonra kitaplarım çıkmaya başladı ve ancak 50 yaşımdan sonra kendime gelmeye başladım ve ancak 60 yaşımdan sonra yazar olarak kendimi bulmaya başladım ve ancak 70 yaşımdan sonra tam bir maratoncu gibi kendimle yarışımın en büyük hızına girdim. İpi göğüslediğimde yaşamımın en büyük hızında olacağım. Vakıf, 29 Temmuz 1987 Çarşamba, saat 23:10. Bu vakfı niçin kurdum? Bunun birçok nedeni var. Bu nedenleri zaman zaman bir yerlere yazdım. Şimdi bunları düşünüp şöyle özetleyebilirim. 1. Borçluluk duygusu. Açıklamalıyım. 2. Çocukluk düşleri. Kent kurmak, cumhuriyet kurmak. 3. Karımın kötülüğü. Açıklamalıyım. 4. Varlığım, kitaplarım, yapıtlarım ne olacak? Kalıt rezaletleri. Bunlar gibi birkaç neden daha var. Ama bu akşam bir neden daha bulguladım. Evet, bilmiyordum bu nedeni ve bulguladım. Demek bu neden bu zamana dek bilinçaltımda gizliymiş. Bunu şimdi birden anladım. Aslında bu son bulgum olan neden öteki nedenlerin temelinde gizli olarak var? İşte bu neden. Ben bu yaşadığım dünyayı beğenmedim, beğenmiyorum, beğenemiyorum. Beğenmediğim bu çirkin dünyayı yaşamımca değiştirmeye çalıştım. Çalıştım ama gücüm yetmedi, başaramadım ve başaramayacağımı anlayınca kendime bir küçük dünya, cumhuriyet yaratmak istedim. Önceleri bu geniş bir düşlemdi. Yaşamın kat'i gerçekçeleriyle karşılaştıkça, olanaksızlıklar yönünden bu geniş düşlemin sınırları darala darala bu vakfın dar sınırları içine sıkıştı. Ben burada kendime küçücük, küçümencik bir dünya yarattım ve kendimi o dünyanın içine koydum. Ama bu bir düş değil, ütopya değil, ülkü, idealizm değil. 1 Ağustos 1987 Cumartesi. Ne çok dinlenmeyi gereksinmişim. Dün vakıfta saat 7'de kalkmıştım. Sinirlenecek pek çok şey her zamanki gibi. Kızınca, sinirlenince vücudumdaki etkisi hemen belli oluyor. Tansiyonumun yükseldiğini şakak damarlarımın atışından, özellikle sağ şakağımın damarları kabarıyor. Boynum ya da göğsümdeki tam yerini bilmediğim o atar damarın güp güp atış sesleri birden yükselmesinden ve en kötüsü sağ ayağımın birden tutuklaşmasından, sağ elimin hatta dilimin ağırlaşmasından anlıyorum. Çok kez bir tane Nobrium alıyorum. Yararı da oluyor sanırım ya da bana öyle gelmesi de yararlı olması demek. Herkes böyle oluyorum kızınca. Bununla birlikte bile bile öyle eşeklik, aksaklık, yıkıcılık, sinir, pislik yapıyorlar ki kendimi tutamayıp kızıp bağırıyorum. Dün de öyle oldu. O durumda yazdım yine. Bir öykünün müsveddesi üzerinde çalıştım. Sonra saçlarımı kestim, taramış oldum. Saat 19 olmuş. Biraz sonra bizim minibüse Çatalca'ya gittim. Erika da vakıftan ayrılıyor. Onunlaydık. Aksaray'da ayrıldık. Ben taksiyle Cumhuriyet Kitap Kulübü'ne gittim. 16-17 arası orada olacaktım. Saat 16:30'du. Ali sözleştiğimiz gibi beni bekliyor. Öpüştük. Her şey, her işlem bitti. Yine pasaport verilmiyormuş. Başbakana telgraf çekeceğim Salı günü, 4 Temmuz'da. Ali ile öpüştük. Mark Sterlin ve çek verdim. Daha fazlasını almak istemedi. Bambaşka bir insan. İzmit'ten beni almaya Yonca Kitabevi sahibi Ali Rıza Bey'in akrabası elektrik mühendisi Mustafa Kıyaklı gelmiş. Ali de bizimle arabaya bindik. Ali Kadıköy'de indi. Hava sıcak, ben yorgun ve uykusuzum. Saat 19'da İzmit fuarına geldik. Kars müstahkem mevkiindeki son komutanımız Hasan Atakan'ın Çerkez kızı, genç yaşında ölen İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın adı verilmiş parkta fuar. Denizden doldurulmuş bir yer. Geldik kitapçı yerine. Karnım aç. Ali Rıza Bey tanesi 12 liraymış. 4, belki 5 tost getirdi. Her yerde kurnazlık, üçkağıtçılık. İki incecik dilimin arasına bir gıdım peynir koymuşlar. Ortalarını yedim, kenarlarını bıraktım. Ayran içtim, sözde ayran. Atilla Dorsay'da imzada. 5-6 kitabımı satın aldı, imzalattı. Ona imzalı kitap postalamalıyım. İmza kalabalığı. Bir çay içtim. Deve hamuru gibi peynirli pide getirtti Ali Rıza Bey. 3-4 çatal aldım. Akın bir dal insan haklarını kurmak için gelmiş. Ruşen Hakkı ve adlarını bilmediklerim geldiler. İmzadan sonra yemek ya da çaya çağırdılar. Ama çok uzadığı için gidemedim. Yorgunluktan onlarla oturmayı da istemiyordum. Çünkü konuşacak gücüm bile kalmamıştı. Saat 23.30'da kalktım. Yolda söylemiştim evde kalamayacağımı. Kozluca oteline bıraktılar. Soyunup hemen soğuk suyla yıkandım ve yattım. Öyle yorgun ve uykusuzdum ki. 2 Ağustos 1987 Pazar. 6.30'da uyandım, tuvalete gittim, yine yattım. Saat 8.30'da uyandım, yine yattım. Saat 10'a kadar uyuyup uyanarak yataktaydım. İyice dinlenmiş oldum. Dinlenmeyi çok gereksinmişim. Yıkandım, salona inip kahvaltı ettim, sokağa çıktım. Öyle görülüyor ki beni önce ayaklarım terk edecek. Rahat yürüyemiyorum, yürürken zorlanıyorum. Handise ayaklarımı sanki başka bir güçle itiyormuşum gibi yürümeye zorluyorum. Bu çoktan beri böyle. Yürümemdeki bu zorluğu, bu zorlanmamı başkalarına belli etmemeye çalışıyorum. Hele yorgun ve uykusuz ve sinirli olduğum zamanlar ayaklarıma büsbütün egemen olamıyorum. İnme inen sağ bacağıma değil, sol bacağıma da aynı direnme var. Neden belki etmemeye çalışsam da yorgun zamanımda belli oluyor. Nitekim sınıf arkadaşlarım vakıfa yemeğe geldikleri 3 Temmuz günü yemekten sonra uykulu ve yorgundum. Arkadaşlarıma tiyatro salonunu gezdirirken ayaklarımı sürükleyerek yürüyordum ama arkadaşlarımın anlamaması, çakmaması için zorlanıyordum. Yine de Mehmet Kara Hasanoğlu, sağ ayağında biraz aksaklık var değil mi dedi. Yok bir şey yok diye hemen karşı koydum. Ayağımı sürüyerek aksaklığımı neden belli ettim diye de kendime kızdım. O saat benim öğle sonrası uyku saatimdi. Uyuyup dinlenmiş olsaydım ayağım aksamayacaktı. Bu sabah İzmit'te yürürken dün nedenli yorgun olsam da gece dinlenmiş ve iyi uyumuş olduğum için ayaklarım aksamıyor ama zorlanarak yürüyorum. Daha nice zaman ayaklarımı zorlayabilirim. Yerimde başka biri olsa, yani yumuşak, güçsüz biri, kendini çoktan bırakır, kötürümlüğe teslim olurdu. Peyami Safa'nın karısı acaba böyle bir kötürüm müydü? Yoksa Safa'nın dediğine göre bütün uzman hekimler kadının yürümemesi için hiçbir neden görmüyorlarmış ama kadın yıllardan beri yatağa ve koltuğa çakılı yaşıyormuş. Kötürümlüğünün nedeninin psikolojik olduğu sanılıyormuş. Belki de kadın kendini yürümeye zorlama gücünü bulamadı. İzmit'te kentin içinden geçen demiryolu boyunca yürürken bunları düşünüyorum. Sonra Manila'da büyük babasını anımsadım. Boşluk metin arasında var. Zengin mahalle, villa, bahçeler, evler. O yaşlı adamı hiç unutamam. Santim santim yürüyüşü anlatılacak. Canlanmış bir mumya gibiydi. Çok iyi giyimliydi. Hatta o yaşta insan için şık bile denilebilirdi. O yaşlının beni şaşırtan sözü. Tanışmamızdan sonra bana Kıbrıs olayını sormuştu. Müthiş bir şey. Tam Nazım'ın dediği şiirinde. Manila neresi, Kıbrıs neresi? Ama dünyanın her yeriyle ilgisi var. Yani yaşıyor, santim santim yürüse bile. O zaman santim santim yürümenin ne demek olduğunu anlayamamıştım. Hiç yürüyememeyi anlıyordum da böyle santim santim yürümeyi anlayamıyordum. Bir insan böyle santim santim yürüyebiliyorsa, kendini zorlayarak, gücünü sonuna dek harcayarak biraz daha uzun adım atabilir diye düşünüyordum. Öyle sanıyordum. Ama şimdi büyük babasını öyle anlıyorum ki, adamcağız var gücüne dek harcayarak, kendini bütünüyle zorlayarak ancak santim santim yürüyebiliyordu. Benim o zamanki düşüncemi yıllar sonra Şükrü bana Moskova'da otelde Zekeriya Sertel için söylemişti. Neden öyle yürüyor? O zamanki düşüncelerimi sözle yinelemişti. Ama şimdi anlıyorum. Yürümesini çok seven bir insan olmasam, ayaklarımın bana karşı gelmelerine, hatta baş kaldırmalarına önem vermeyeceğim. Ama yürümesini çok seviyorum ve rahat yürüyemiyorum. Oralp'in eczanesine doğru kendimi ayaklarımı zorlayarak yürüdüm. Yürürken de iki şey düşündüm. Biri dostluğun biçimlerinden birini daha, birini de sevginin ne olduğunu, bir başka yanını daha. Tek başına yürürken çok iyi düşünülür ve insan yepyeni sorunlar ve konular üzerinde özgün düşünceler üretebilir. Öykü konuları bulabilir, şiirin ipuçları yakalanabilir. Vara tek başına sık sık yürüyebilseydim. 2 Ağustos 1987. Şimdi 2 Ağustos 1987 Pazar, saat 12:25. İzmit Tuzluca Oteli 115 numaralı odasında küçücük bir masada bunları yazıyorum. Küçük masanın önünde duvarda ayna var. Aynada kendimi görüyorum. Kendimi mi? Bu ben miyim? Nice zamandan beri aynaya böyle yakından bakmamıştım. Ne kere yabancıyım kendime. Aynada bir yabancıya bakar gibiyim. Büsbütün de yabancı değil. Herhangi bir yerde birisiyle karşılaşırız, konuşuruz. Onu nereden, ne zaman ve nasıl tanımış olduğumuzu çıkaramayız ya. İşte ben de aynadaki yansımamla öyleyim. Büsbütün yabancı değil. Bu yüzde, bu çıplak göğüste ve kollarda bir tanıdıklık var. Biz onunla bir yerlerden tanışız. Ama nerede, ne zaman, nasıl tanışmıştık bir türlü anımsayamıyorum. Ayaküstü kalabalık bir yerde görmüş olsaydım hiç tanımaz geçer giderdim ama burada karşı karşıyayız işte. Bakıyorum aynadaki kendime. Hayır, tanıyamıyorum. O da bana bakıyor. O beni tanıyor mu acaba? En çok bunu merak ediyorum. Aynadaki ben konuşabilseydi sorardım bunu. Sen beni tanıyabildin mi? Gerçekten karşında gördüğüm ve senin de karşında gördüğün ben miyim? Ben böyle miydim? Nasıl böyle oldum? Utanıyorum. Kendimden mi? Genç sevgililerimden. Onlarla ilişkilerimde hep onları görüp bu aynada olduğu gibi kendimi görmediğim için davranışlarımda utanılası bir şey olduğunu ayrımsamıyordum. O ilişkilerde kendimi hep o ben, hep o eskiden olan ben sanıyordum. En iyisi aynaya hiç bakmamak mı? En iyisi insanın kendisini hep aldatması mı? Çenemin altındaki kırışmış gıgı, memelerim de sarkmış ve göbeğimin üstünde, derinin altındaki yağ kıvrımları ve fıçı karnı gibi şiş bir göbek. Ne denli çirkin görünüyorum kendime. Oysa ben hiçbir zaman güzel ve yakışıklı olmak ve görünmek hevesine kapılmadım. Belki çirkin olmadığım için güvendiğimdendi bu. Şimdi yaşlılığımda benimle arkadaşlık kurmuş, sevgilim olmuş kadınları düşünüyorum. İ'yi, Ç'yi, Y'yi, Yu'yu, Uş'u, Ü'gü, G'yi, Uz'u. Aynadaki çıplaklığıma bakıp onları düşündükçe bu güzel ve genç kadınlardan hakkım olmayandan çok şeyler istediğimi ve onların ne denli iyi ve cömert olduklarını anlıyorum. En iyisi bundan sonra sık sık aynaya bakmalıyım. Bundan sonra aynadaki kendimle yakın olmalıyım, arkadaş, dost olmalıyım. Öyle ki aynadaki yansımamı görünce onu bir yerlerden tanıyıp da kim olduğunu anımsayamadığım birisi sanmamalıyım. İşte bu benim demeliyim. Yani kendime yabancı olmamalıyım. Artık yaşlı olduğumu, yaşlılığın çirkinliğini gün geçtikçe daha yaşlanıp çirkinleşeceğimi, salt söz olarak değil, bu gerçeğe inanarak bilmeliyim. Ve artık yaşıma göre davranmalıyım. Hayır, işte bunu yapamam. Yaşıma göre davranırsam asıl o zaman ben olamam. Asıl o zaman başkası, kendime yabancı biri olurum. Ben yaşıma göre değil, yaşıma karşın kendime göre, kendim olarak yaşamaya yargılı ve yazgılı bir insanım. Yaşıma göre yaşamaya kalkarsam, işte o zaman aynadaki yansımamı tanımadığım gibi, yine tanımadığım kendime yabancı biri olurum. Yaşlıyım. Ne yazık ki doğru, evet. Yaşlılık çirkinleştirirmiş. Ne yazık ki doğru, evet. Yaşlılıktan eski gücüm kalmamış. Ne yazık ki doğru, evet. Öyleyse yaşıma ve yaşlılığıma göre davranmalıyım. İyi ki olanaksız, hayır, işte ben bunu yapamam. Ben kendimim. Gözüm görüp elim tuttukça, beynim durmadıkça kendim olarak çalışacağım. Hasta olsam bile yüreğim durmadıkça kendim olarak sevip sevileceğim. Bunları yapamazsam asıl o zaman yaşlı bile kalamam, ölürüm. Ne şaşılası şey. Bu masaya başka bir şey yazmak için oturmuştum. Aynada yansımamı görünce bunları yazdım. İyi oldu. Kendimi bir kez daha tanımış oldum. Şimdi memnunum kendimden. Başımı kağıttan kaldırıp önümdeki aynaya baktım. Aa, gülüyorum. Gençleşmişim, güzelleşmişim de. Bu yazıyı yazarken arada yıkandım, uyudum. Şimdi saat 15:25. İzmir Palas, 3 Ağustos 1987 Perşembe, saat 10. Eşler, evlilik, sevgi. Evliliğin matematiği. Eşlerden biri X, biri Y. X eşi olan Y kendisi gibi, yani X olsun istiyor. Çünkü kendisi dünyanın en mükemmelidir. X eşi Y'yi başlangıçta kendisi gibi bir X sanıyor. İdealize ediyor. Kendisi ideal olduğuna göre. Bir de bakıyor ki eşi kendisi gibi bir X değil, bir Y'ymiş. Bu kez Y'yi X yapmaya, kendi yapmaya çalışıyor. Aynı durum Y için de vardır. Y de eşi X'i Y'ye, yani kendine çevirmeye çalışıyor. Bu aşama başarılı olmayınca her ikisi de ayrı ayrı şu denklemi kurmaya çalışıyorlar. X artı Y eşittir X. Y artı X eşittir Y. Bunu başaramayınca şunu yapmaya çalışıyor daha üstün, daha etken olan. X artı X eşittir 2X değil, X artı X eşittir X. Ya da Y artı Y eşittir 2Y değil, Y artı Y eşittir Y. Bu şu demektir. İki ayrı şeyin toplamının iki ayrı şey değil, hatta iki aynı şey de değil, bir aynı şey olması. 4 Ağustos 1987. Hey Pola Negri, boğuk sesli, kışkırtıcı kadın. Genç mama sesli, erotik ses. Hatta seksi ses. Milliyet, 4 Ağustos 1987 tarihli Pora Negri Öldü başlıklı gazete kesiği yanına yazılan not. Tango nocturne eşittir gece tangosu. Nişanımda komparsita geleneğini bozup tango nocturne'u çaldırmıştım. Kılıçların altından dans ederek geçerken. Filme Mustafa ile kaşını alan ama puş değil gitmiştik. Sonra da Çiçü'yü götürmüştüm. Casusluğu söz konusu olmuştu. Kimden yana casustu unutmuştum. Yaş 93. Hay çok yaşa Pola Negri. Bana güzel gelen neresiydi? Yüzü mü, gözü mü, vücudu mu? Hepsi birden mi? Kompozisyonu mu, tavrı mı? Galiba salt sesi, buğulu, kılçıklı bir ses. 19. ayrımın sonu, sayfa 250.